Ayrım 9, sayfa 86. Çok sıkı bir göz hapsindeydim. Gündüzleri avın uzun ve yorucu koşularında daima bey peşimden geliyor veya iki uşakla çevrili bulunuyordum. Geceleri kaçma ümidinden mahrum, nefret ettiğim koruyucumun odasında yatıyordum. Böylece üç kurtuluş çaremden birincisi ortadan kalkmıştı. Hürriyetimi satın almak olan ikincisi de boşa çıktı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı bir gün bey, ev sahibiyle satranç oynarken ben de uşağımla bir tavla partisine girişmiştim. Yalnızdık. Maksadıma erişmek için tatlı diller döktüm ve ona kapalı bir şekilde kaçmak arzusunu anlattım. İşitmemezlikten geldi. O zaman bütün altın ve mücevherlerimi vaat ettim. Yine reddetti. Nasıl Ahmet? Bu memlekette altının satın alamayacağı bir şey yoktur diyorlar. Evet, altın her şeyi satın alır diye mırıldandı. Ama satanın karşılığında kendi kellesini satın almaya yetecek kadar altın elde etmesi lazımdır. Halbuki senin paran buna yetmez. Artık ümitsiz bir kararla hayatımı tehlikeye koymaktan başka çare kalmıyordu. Bir köpek gibi öldürebileceğimi biliyordum. Bununla beraber bir dakika bile tereddüt etmedim. Dağlık ormanlık tasavvuruma çok müsait bir mıntıkada bulunuyorduk. Ertesi günü çok erkenden çamlar arasında sarp bir yolu tırmanıyorduk. Mahiyetimizde bir sürgün avı tertip edecek 5 atlı vardı. Uşağın bir gün evvelki teklifim efendisine haber vermesine vakit bırakmamak için ilk çıkacak fırsatta talimi denemeye karar verdim. Parlak bir fırsat çıkmakta gecikmedi. Ortasında içinden bir dere geçen küçük bir gölün uyuduğu büyük bir seyrek korunun kenarında kafile durdu. Rehberimiz sükunetle, "Burası develerin sulağıdır," dedi ve 4 adamıyla birlikte gitti. İki uşak avı beyin tüfeğine doğru sürmek için vakti gelince ateş etmek emriyle iki stratejik noktada nöbete konuldu. Onlar böyle dağılınca hürriyet saatimin yaklaştığını hissediyordum. Bütün bir çetenin takibinden kurtulmak ve bir adamın elinden kaçmaktan daha kolaydı. Bir kayanın oyunda bu suya yatmıştık. Burası kovalanan avların geçeceği yerlere hakimdi. Mustafa Bey bana, "Hayvanı ben vuramazsam ve senin burnunun dibinden geçecek olursa ateş edeceksin," diyordu. "Çünkü müthiş kira senin elinde. Pek de korkulu değildir." Hakikaten silah atmasını bilmiyordum. Belki bir saat geçmişti ki bir silah patladı. Arkasından birkaç el daha. Bey tüfeği ateşe hazır, gözleriyle araziyi araştırıyordu. Birdenbire sanki yerden fışkırmış gibi yolun üstüne güzel bir geyik göründü. Fakat bir lahza içinde sağda Ahmet'in beklediği tarafa doğrularak gözden kayboldu. Bey bana, "Elimizden kurtulamayacak," diye haykırdı. "Onu yandan yakalamaya koşuyorum. Sen burada kal. Sana doğru gelirse yolunu çevir." Dört nala gittiğini görünce, "Asıl sen kal ve al. İşte tüfeğin," diye gürledim. Tüfeği ve heybeyi yere atarak vadiye doğru dikini atımı koyuverdim. Yolu bıraktım. Sık çamlıklara girdim. Hemen ardından iyi bir yola rastlayınca kısrağımı karnıyere diğercesine koyuverdim. Hürriyetim veya ölümüm bu kaçışa bağlıydı. Hayvanın ensesine yapışmış yalvarıyordum. "Kira'nın sevgisi, bana yardımcı ol." Av yerinden en az 5 fersah uzaklaşmıştım ki parıltılı bir sonbahar aydınlığı içinde Meriç kıyısındaki bir ağaçlıkta mola verdim. Kısrağı otlayıp dinlenmeye bıraktım. Fakat bir korku hissi beni kıskançlıyordu. Yolda köylüler ve oduncular tarafından görülmüştüm ve fasılasız kendi kendime soruyordum. Serbest miyim, değil miyim? Geniş ve güzel yeryüzünün gözlerimin önüne serildiğini görüyordum. Bununla beraber kalkıp gitmek, yürümek hürriyetine malik olup olmadığımı bilmiyordum. Görünmeyen bir elin gölgesi beni tehdit ediyordu. Yakama yapışıp gitmeme mani olabilirdi. Uyku beni bu tereddütten kurtardı. Göz kapaklarım kapandı. Tekrar açıldığı zaman uyumadan evvelkine nazaran üzüntüm bir hayli azalmıştı. Çünkü Mustafa Bey yanımda bağdaş kurmuş, saadetime nezaret ediyordu. Bir kabus zannettiğim hayali kovmak için gözlerimi oluştururken bana geyik derisinden küçük bir torbayı göstererek dedi ki, "Al Dragomir, sana yemeğini getirdim. Herhalde acıkmışsındır." Ve biraz sonra yolda atlarımız tırıs giderken, "Ah," dedi, "demek bana böyle oyunlar oynayabiliyorsun. Bilmiyorsun ki Müslümanın yakaladığını Allah unutur." Birkaç gün sonra İstanbul'a dönünce beyin ilk sözü uşaklara benim yanımda şunları söylemek oldu. Haftada iki defa bir saatlik bir at gezintisinde Bey Dragomir'e refakat edeceksiniz. Ona bir şey olursa boynunuzu vurdururum. Kaçmaya teşebbüs ederse derhal silahlarınızı kısrağın karnına boşaltmanızı size emrediyorum. Bana dönerek. İçeride de yalnız kendi dairende dolaşmakta serbestsin. Uşaklar bu lütufkar kayıtları tatbik etmekte müşkülata uğramadılar. Çünkü hemen o gün hastalandım ve yatağa girdim. Bütün bir hafta humma ve hezeyan nöbetleri içinde kendimi bilmeden yattım. Tekrar kendime geldiğim zaman odamı hakiki bir hastaneye dönmüş buldum. İki hekim nöbetleşi başucumda bekliyorlardı. Mustafa Bey ise çılgına dönmüştü. Mevki ve mertebesini unutarak ayaklarıma kapandı ve benden af diledi. Gitmeme müsaade edecek misiniz diye sordum. Fakat buna imkan yok civanım. Benden başka bir şey iste. Her ne canın isterse. Öyleyse ben ölmek istiyorum diyerek başımı duvara çevirdim. Evet, ölmek istiyordum. Fakat insan canı isteyince ölemiyor. 3 hafta sonra yataktan kalkarak uzun bir nekaat devresine girdim. Bu ay içinde şiddetli bir sinir buhranından her çıkışımda hüzünlü bir şaşkınlığa düşüyordum. Beyim bana hediye olarak getirdiği ne varsa ayaklarımın altında çiğniyor, kırıyor, yırtıyordum. Güzel nargilimi pencerenin demir parmaklığına çarptım. Bileziğimi parça parça ettim. Nihayet müstebit adamın odamda her görüşte elbiselerimi yırtıyordum. Bununla beraber tatlı, masum ve beklenmedik bir eğlence muvazenesini kaybetmiş benliğime biraz sükun getirdi. Mevsim kıştı. Boğazın tatlı ve nefis kışı. Sabahtan akşama kadar odamda yalnız, bütün hayatım zemin kattaki 3 büyük pencereden bahçeyi seyretmekle geçiyordu. Bahçenin bu ıssız tarafına biraz hayat hareketi getirmek için kuşları toplamak maksadıyla pencerelerden ekmek, yemiş, et gibi yemeğin artıklarını atıyordum. Çok geçmeden bir sürü serçe ve hatta kargalar gözlerimin önünde ürkek ürkek geri gagalamaya geldiler. Günün birinde ağaçların arasından iri bir köpeğin çıka geldiğini hayretle gördüm. Pencerelerden hayırlıca bir mesafede durdu, havayı kokladı ve çağrışım üzerine kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp mahzun bir tavırla kaçtı. Bu da insanların şefkatini tadını tatmışa benziyor dedim içimden. Sonraki günler köpek yine geldi ve biraz daha yaklaştı. Onu ürkütmemek için kendimi gizledim ve bol yemeğimin 1/4'ünü dışarı attım. Nihayet yavaş yavaş bana alıştı. Dostça sözlerime kuyruğunun ucunu oynatarak cevap vermeye tenezzül etti ve o günlük bu kadarla yetinmem icap ettiğini bana hal diliyle anlatarak gitti. Ona hak verdim. Çünkü kendi tecrübemden aldığım dersle ben de Allah inaniyetiyle bir gün hürriyetimi kazandığım takdirde dostlarımı seçmekte biraz daha ihtiyatlı davranmak kararındaydım. Bu köpek çok asil tabiatlıydı. Aç olduğu halde yemeğini kibar bir tavırla yiyor, gıdasını yerden toplamaktan canı sıkılmış görünüyor, uzun uzun çiğniyor ve kemikleri asla kemirmiyordu. Herhalde yüreğinde derin bir kin taşıyordu. Neden sanki gıdasını insanların merhametinden temin etmek istemiyordu? Malumdur ki İstanbul'da her Müslümanın sokak köpekleri vardır. Günde bir defa birlikte fırına giderek onlara ekmek doğrar. Bunu haysiyet kırıcı mı buluyordu? Daha serbest bir gıda aramak için kırlarda dolaşmayı mı tercih ediyordu? Yoksa hem cinsinin müstekreh yakınlığından mı tiksiniyordu? Ona kurt adını verdim. Bu vahşi ve haysiyetli hayvana layık bir isimdi. Onu kendime bir parçacık dost edebilmek için ihtiyatkarlığı azami haddine götürdüm. İltifatlarında hassiz davrandı. Fakat herkesin kendi hayatı, yürek açıları, kendi felsefesi vardır. Onu anladığımı ispat etmek için eti artık olduğu gibi değil, kağıda sarılı olarak yere atıyordum. Bunu galiba fark etti. Çünkü ilk defa olarak, gerçi bir baston mesafesi dışında olmakla beraber, ard ayakları üstünde oturarak yüzüme bakmaya karar verdi. Kurt baştan aşağı kahverengi, belli hiçbir soya mensup olmayan oldukça gürbüz bir köpekti. Temizliğine gelince fakir bir hayat yaşayanlar ancak ellerinden geleni yaparlar. İri siyah gözleri daha iyi görmek için olacak, hayatın çirkinliklerine biraz fazlaca kapalı duruyordu. İfade ettikleri manayı tarif güçtü. Herhalde bu gözler ne müşfik hatta ne de merhametliydiler. Alnımın soğuk asudeliğinden, inatçı sükunundan şikayetçiydim. Demir çubukların arasında elimi ümitsizce uzatarak bir emniyet işareti dilenirken. Zavallı kurdum diyordum, zavallı kurdum. Hakikaten çok mu çektin de yüreğim bu kadar katılaştı? vaktiyle senin de büyüklerin şefkatinin iç yüzünü tanımış olduğuna, senin de güzel nargilen, bileziğin, tüfeğin ve kısrağın, sonra da hastalığın ve doktorların olduğuna inanmak istiyorum. Fakat ne de olsa sen bugün serbestsin. Halbuki ben bu parmaklıkların arkasına kapatılmışım ve ümitten mahrumum. Gel kurt kardeşim, yaklaş da bırak seni okşayayım. Türkiye'de köpeklerin Rumence bildiklerini iddia edecek değilim ama kurdun muzdarip yalvarışlarımı haftalarca dinledikten sonra bir gün cesurca gelip ayağını elimin içine koyduğunu söyleyebilirim. O zamana kadar kimse elini bana bu kadar candan uzatmamıştı. Buna sevindim veya ancak ebedi ruhları uğradıkları felaketler ne olursa olsun ziyaret eden saadetin nimetlerini yeniden hissettim. Fakat kurda olan dostluğuma ihanet etmemeye dikkat ediyordum. İhanetin ihtiyatsızlık eseri olarak ondan gelmemesi için pencerelerin kapalı bulunduğu zamanlar yiyecek hiçbir şey olmadığını anlayacak şekilde onu terbiye etmiştim. Bunu o kadar iyi anlamıştı ki daha sonraları pencereleri kapalı görünce uzaktan bir yarım daire çizip gidiyordu. Yine konuşmalarımız esnasında ona "Git dostum git ve beni yarın tekrar görmeye gel" dedim mi pencereyi kapar kapamaz gidiyordu. Canı sıkılmadan dostça ve haysiyetlice uzaklaşırdı. Mustafa Bey'le uşaklarını ziyaret veya bir hizmet vesilesiyle muayyen saatlerde görüyordum. Asabi halim dolayısıyla bu ziyaretler kısa sürüyordu. Bilhassa beyin huzuru beni çileden çıkarıyordu. İçeri girmesiyle tersine fırlaması bir oluyordu. Dairesi benimkine bitişikti fakat aramızda büyük bir salon vardı. Daha emniyetli olmak için odamı kilitlerdim. Kurdun bana getirdiği saadetle tabiatım değişti. Daha uysal oldum. Bey buna beni lütuflara gark etmek suretiyle mukabele etti. Mesela tabii uşağıma refakatinde olarak bütün gün bahçede dolaşmama müsaade edildi. Fakat bu lütuflardan bilhassa ikisi benim için çok zararlı oldu. Ondan sonraki hayatımda hesapsız tesirleri görüldü. Evvela bey eve hemen hiç bilmediğim içkiyi soktu. Aksi gibi içkinin kekremsi tadı dilimde hoş bir tesir yaptı. Müstekreh sarhoşluğun tesiri altında dimağım hazin gerçeği unuttu, başım döndü. Bunu çok teselli verici buldum, daha istedim. Bana istediğim kadar içki sundu ve kendisi de içti. Kafaları tütsüledik. Salonun büyük halası üstünde birlikte dört ayak üstünde koşarak hayvanlar gibi bağırışıyorduk. Bilhassa o tanınmayacak bir hale giriyordu. Artık yüzünün insana benzer tarafı kalmamıştı ve bir akşam ayağımın bir parmağını dişleri arasında parçalamaya kalkışınca ocağın kancasıyla yüzüne vurdum. Yerde kımıldamadı, ağzına sızan kanı silmedi, dudaklarını yaladı. Yüzüne tükürdüm, yine yaladı. Fakat bu sefahat gecelerinin sabahları benim için acıklı oluyordu. Başım ağırlaşmış, yüzüm morarmış, kalbim çarpıntılı, öğleye kadar inleyerek ayakta kalıyordum. Gün ışığı beni rahatsız ediyordu. Bey ışığı ağır perdeler arkasına itiyordu. O da sayısız mumlarla aydınlanıp da mürisafi ile rahiyalanınca sefa tekrar başlıyordu. Bir gün çok geç vakit sarhoşun son haddine vardığım bir sırada ellerinde tefler ve kaşıklarla dört genç kız salona girdi. Derhal baş döncüğü bir raksa başladılar. Yüreğim sevinçle hopladı. Bunlar şark sultanları gibi süslenmiş fakat yüzleri ince bir tülle örtülü hakikaten dört kiraydılar. Kahvemi kadehimi nargilemi devirerek yerimden fırladım ve kendimi ayaklarına attım. Odanın ortasına uzanmış gözlerim kapalı uzun uzun eteklerinin ve burnuma bilmediğim bir sürü hoş kokuların dolduğunu hissettim. Sonra kendimi kaybettim. Yatağımda uyandığım zaman iğrenç hakikat karşısında gözlerime, hislerime inanmak istemedim. Bu bayağı kerhane, mahsulü, yaşlı, buruşuk, müstekreh bir şekilde çıplak dört orospu beni okşuyor, öpüyor, ötemi berimi yokluyor, yüzümü ve vücudumu salyalarıyla yıkıyorlardı. Çırpındım ve imdat diye haykırdım. Beni okşamakta devam ediyorlardı. O zaman kendimi ellerinden kurtardım ve ocağın maşasını kavrayarak elime ne geçerse aynaları, vazoları, heykelcikleri, bibloları parçalayarak odayı alt üst ettim. İğrenç kahpeler dehşetle düşerek kaçtılar ve bu baykuş suratlı acozelerin şahsında az evvelki dört genç kızı görmek istemediğimi Mustafa Bey'e anlatmaya gittiler. O sefahat gecesinden sonra tam 24 saat odama kapandım. Hiç kimseyi kabul etmedim. Yemekler midemi bulandırıyordu. Hepsini kendisine bayağılığımı itiraf ettim, kurda verdim. Beyin beni içine atmak istediği çirkef gayasından iliklerime kadar tiksinerek kendimi asmaya karar verdim. Ve beni serbest bırakmadığı takdirde her çareye başvurarak maksadımı tahakkuk ettireceğimi söylemek için efendimi görmek istedim. Beyin 10 gün sürecek bir seyahate çıktığını söylediler. Bu beklenmedik haber benim için büyük bir sürpriz oldu ve bana geniş bir nefes aldırdı. Derhal kaçmayı aklıma koydum. Mart ayında bulunuyorduk. Beyin hareketinin ertesi günü uşağımın nezareti altında bahçede dolaşırken hatırıma bir sual geldi. Köpek bahçeye nereden giriyordu? Bahçe aşılması imkansız eski ve yüksek duvarlarla çevriliydi ve büyük kapısı daima kapalı dururdu. Herhalde bir yanda bir gedik olacaktı. Fark ettirmeden etrafıma dikkat etmeye başladım ve hakikaten çalılık ve sarmaşıklarla örtülü duvar kenarını takip ederken yaprakların çiğnenmiş olduğu bir yer gözüme ilişti. Sıkıştığımı vesile ederek murdar uşağı yol üstünde bırakıp çalılıkların içine girdim ve duvarın altında son zamanlarda hasıl olan bir yıkıntının kırların en henha bir kısmına geniş bir geçit atmış olduğunu keşfettim. Yerin vaziyetini tayin ettim. Pencerelerimin karşısında bulunuyordu. O akşam beni hapseden bu kale içinde beynim zonkluyordu. Kurtuluş orada. Odamdan 200 adım ötedeydi. Ama meşe ağacından sağlam bir çerçeveye takılmış bu demir çubuklardan nasıl geçmeliydi? Gece yarısına kadar karanlıkta gayret ettim. Evvela demir çubukları bükmeye çalışarak sonra da çubuğu yerinden oynatmak maksadıyla çerçeve tahtasını çakımla oyarak dehşetli yoruldum. Beyhude gayret. Çıldırıyordum. Dışarıda mehtap, sakin tabiat, hürriyet. Burada hapis, sefaat, istibdat. Beyin dönüşüyle zevk-ü sefa alemlerinin tekrar başladığını görür gibi oluyordum. Bana bir bataklığa gömülüyormuşum gibi geldi. Odam cinlerin içinde cirit oynadığı cehennemi bir kafes gibi göründü. Sırtımdan bozlu bir ürperme geçti. Soğuk terler yüzümü kapladı. Vücuduma şiddetli bir titreme arız oldu ve beni öylesine sarstı ki dilimi kanatırcasına ısırmışım. Saat sabahın ikisiydi. Bütün evde bir mezar sessizliği vardı. Hemen yonga ve kağıt parçaları aldım. Pencere aralığına bunları yığdım ve ateşledim. Az sonra hareketimden dehşete düşmüş, bütün uzuvlarım titreyerek çerçevenin alevleri yem oluşunu, odanın dumanla doluşunu, bahçenin aydınlanışını seyrediyordum. İmdada çağırmamak için çenelerimi iki elimle sıkıyordum. Son bir gayretle bir kanca aldım. İki demir çubuğu çekip yerinden çıkardım. Demirler kor parçalarıyla birlikte odanın içine düştü. Sonra bir sıtmaya tutulmuş gibi bahadahar neyim varsa topladım. Bahçeye atladım ve duvara doğru tabana kuvvet koşmaya başladım. Fakat telaşım ve karanlık yüzünden gediği ilk hamlede bulmaya muvaffak olamadım. O zaman panik halinde bir korkuya tutularak aklımı kaybettim. İleri geri koştum. Dalları kırdım. Yüzümü ve ellerimi kanattım. Nihayet bir sevinç haykırışıyla geçidi buldum ve dışarı fırladım. 2 saat sonra altın pahasına Anadolu kıyısında bulunuyordum. Oradan şafak sökerken Beyoğlu'nun sağ tepesinde alevden muazzam dillerin intikamımı almak ister gibi göklere doğru yükselişini seyrettim. Yangınların yiyip bitirdiği İstanbul'da bir yangın daha. Bu kurtuluş gününün akşamı bir araba beni bir Türk köyünde bir hanın kapısına bırakıyordu. 2 akşam sonra İzmir'de uyudum. 8 gün sonra da büyük bir Beyrut kahvesinde nefis bir nargile tüttürüyordum. Fakat alın yazım bitmemişti.